Ayrım 10.
Uygurların kurttan türeyişleri. Büyük bir hakan varmış, gök tanrıya taparmış. Üç güzel kızı varmış, hep evine kaparmış. Benim kızlarım dermiş, çoktan tanrıya ermiş. Nasıl bir insanoğlu bu kızlara değermiş. Kızları almış, gitmiş, yüksek bir dağa çıkmış. Kızlara hayran kalmış, burada gök çok açıkmış. Demiş, burada bekleyin, Tanrı'ya dua edin. Eğer Tanrı almazsa başka illere gidin. Kızlar çok beklemişler, Tanrı gelmez demişler. Bir erkek kurt görünmüş, kurdu benimsemişler. Kurt dağın etrafında dolanmış, her yanında. Küçük kızın kaynamış bir aşk, sevgi kanında. Küçük kız demiş, budur Tanrı'nın şekli, kurttur. Kardeşleri gel demiş, bu kurt seni yer demiş. Fakat kız dağdan inmiş, kurt elini vermiş. Kurt kızı eve almış, bir mağaraya dalmış. Orada yaşamışlar, soyları da ün salmış. Türk mitolojisinin hemen hemen her yerinde kurt sembolüyle mağara sembolleri bir arada kullanılmışlar. Aktarmış olduğum efsanede kurttan Tanrı'nın şekli olarak bahsedilmesine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Burada anlatılan kurttan biz bildiğimiz kurdu anlarsak, şimdiye kadar olduğu gibi işi Arap saçına çevirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Burada söze edilen kurt bildiğimiz kurt değildir. Maalesef bugüne kadar bu sembolün açılımıyla ilgili tek bir araştırmaya şahit olmadım. Hatta ünlü araştırmacı yazar Erik Von Daniken'le yaptığım bir röportaj sırasında aynı soruyu kendisine yöneltmiş ve kendisinden bu konuyla ilgili bir açıklama istemiştim. Ne yazık ki bu konuda bir araştırmasının olmadığını söyledi. Halbuki araştırmış olsaydı eminim ki bu mesele Erik Von Daniken'in ortaya koymaya çalıştığı tezlere büyük oranda ışık tutacaktı. Evet, bu bilmecenin çözülmesi gerekir. Bu kurt neyin sembolüydü? Bu kurt sırrı çözebilecek için efsaneler arasında biraz daha dolaştıktan sonra Fransız araştırmacıların Afrika'da ortaya çıkarttıkları ve konumuzla ilintili inanılmaz bir sırrı sizlerle paylaşacağım. Ama önce efsaneler. Göktürklerin kurttan türeyişleri. Göktürklerin kurttan türeyişleri efsaneleri Türk mitolojisinin önemli bölümünü oluşturur. Türk mitolojisinde genel olarak bir millet düşmanları tarafından yok edilir ve geriye yalnızca bir çocuk kalırdı. Türk özelliği taşıyan pek çok efsanede aşağı yukarı bu motifi bulmak mümkündür. Çin tarihlerinden karşılaştırma yolu ile özetlenerek çıkartılan meşhur Göktürk efsanesinde de bu temayı görüyoruz. Mete'nin Hun devleti tarihe karışmıştı. Fakat büyük milleti tarihle yarışmıştı. Bir soyu sayılırdı Göktürklerden Hunların. Adları anılırdı bu büyük budunların. Göktürkler müstakilmiş, düşmanları hiç yokmuş. İnsanları gamsızmış, malları da pek çokmuş. Komşu bir millet varmış, Türkleri ezip almış. Bir kişi bırakmamış, küçük bir çocuk kalmış. Çocuğa acımışlar, henüz 10 yaşındaymış. Bataklığa atmışlar, aklı da başındaymış. Boşalmışmış kursağı, acıkmış, ezilmişmiş. Ama bir kurt türemiş, ağzında et getirmiş. Sürünerek yürümüş, eti ona yedirmiş. Zamanla evlenmişler, etlerle beslenmişler. Kurt bir gün gebe kalmış, uluyup seslenmişler. Oğlan yaşıyor diye düşmanlar korka kalmış. Taşıyor kurtlar diye insanlar şaşa kalmış. Düşman ordu göndermiş, oğlanı bulun demiş. Fakat kutsal bir kurt var, uyanık olun demiş. Kurt anlamış, kutsalmış, oğlanı hemen almış. Turfanın kuzeyinde mağaralara dalmış. Mağara çok derinmiş, içi de çok serinmiş. Kurt şöyle bir gerinmiş, sonra da dibe inmiş. Kurt gelmiş bir ovaya, ova geniş güzelmiş. Ovanın etrafından dağlar göğe yükselmiş. Kurt konmuş bu ovaya, vatan demiş oraya. 10 erkek çocuk doğmuş, kavuşmuş bir yuvaya. Çocuklar beslenmişler, büyüyüp eğlenmişler. Dışarıdan 10 kız almış, onlarla evlenmişler. 10 çocuk 10 boy olmuş, boylar da bir soy olmuş. Türemiş, çoğalmışlar, bu ova insan dolmuş. Dağları eritmişler, dünyaya erişmişler. Demirci olmuş kalmış, bu işe girişmişler. Çin tarihçilerinin yazdıkları Göktürklerin türeyiş efsanesi burada bitiyor. Çinliler bundan sonra daha neler olduğunu açık olarak yazmıyorlar. Bu efsanenin son bölümlerini de çok sonraları Cengiz Han çağında anlatılan Ergenekon destanından duyup öğreniyoruz. Efsanenin düşündürdükleri. Büyük Hun devletinde bizzat Hun hükümdarının başkanlık ettiği bazı törenler vardı. Bu törenlerden en önemlisi yılın belirli günlerinde devletin ileri gelenlerinin toplanarak ata mağarasına gitmeleri, bu mağaraya saygı göstermeleriydi. Göktürk devletinde de aynı törenlerin yapıldığı bilinmektedir. Eski Türk devletlerinin hemen hepsinde kutsal mağaraları ve bu mağaralar için yapılan resmi törenler inançlarında önemli bir yer tutmuştur. İşte bir başka örnek. Bir dağ var, yükselmişti, başı göğe ermişti. Çadır direği gibi kök gubbesinin germişti. Bazen demirden idi, bazen bakırdan idi. Kökünü yere salmış, kapısı yerde idi. Demirdenmiş çatısı, mağaraymış kapısı. Altında cennet varmış, yerin buymuş yapısı. Türk mitolojisinde geçen kurt sembolünü incelemek amacıyla verdiğimiz örnekler bizi ister istemez mağara sembolüyle karşı karşıya getirdi. Kurt sembolize yeniden dönmek kaydıyla mağaraların gizemini biraz açmaya çalışalım. Gizli yeraltı merkezleri. Lomsang Rampa, Üçüncü Göz adlı eserinde inisiyasyonun son aşamasına ulaştıktan sonra üç lamanın kılavuzluğu ile Lhasa'nın toprağın derinliklerinde yer alan bir mahzene indirildiğini anlatır. Arkeolojik kazılarda bulunan Hindistan ve Tibet kaynaklı bazı gizli yazıtlarda Orta Asya'nın altındaki son derece ileri seviyeli bir uygarlığın varlığından söz edilmektedir. Bu bilgileri efsaneler de doğrular. Günümüze kadar gelebilen bütün ezoterik bilgilerde de bu konu dile getirilmiştir. Himalayaların kuzeyinde Hindu Kuş dağlarının altında bazı yeraltı kentlerinin bulunduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu kentte yeraltı cenneti adı verilmiş olması da hayli ilginçtir. Çünkü az önce sizlere aktarmış olduğum Altaylılara ait efsanede de dikkat ettiyseniz aynı sözcük kullanılmıştı. Demirdenmiş çatısı, mağaraymış kapısı. Altında cennet varmış, yerin buymuş yapısı. Elde edilen bilgilere göre bu yeraltı cennetini dünyanın yüzeyi ile nadiren irtibat kuran altın insanlar ırkı iskan etmektedir. Zaman zaman birçok yönlerden yukarıya doğru uzanan tünellerden geçerek dış dünyaya çıktıkları ve bazı kişilerin özel olarak eğitmek için yanlarına aldıkları söylenir. Tünellerin girişlerinin doğunun kadim kentlerinin bazılarında saklı olduğu tahmin edilmektedir. Sovyet bilginleri bundan yaklaşık 20 sene önce Azerbaycan'da bulunan dipsiz kuyu ile bir hayli ilgilenmişlerdi. Çevre sakinlerinin belirttiklerine göre bu kuyudan insan seslerinin yanı sıra gök gürültüsüne benzer sesler çıkmakta ve zaman zaman da duvarlarında yeşilimsi mavi bir ışık görülmektedir. Konuyla ilgili olmak üzere Peter Colosimo Zamansız Dünya adlı kitabında akıllara durgunluk veren bir gelişmeden söz eder. İlk başta bilginler bu gibi belirtilerin sık sık görüldüğünü ve doğaüstü bir yanı olmadığına inanıyorlardı. İçlerinden birkaçı kuyuya indiyse de sonunu göremediklerinden çevreyi incelemeyi tercih ettiler. Çevredeki yarıkları incelerlerken kuyu ile herhangi bir bağlantı bulmayı umuyorlardı. Nitekim beklemediklerinden de fazlasını buldular. Burada Gürcistan'da bulunan ve Kafkaslar boyunca uzanan, daha başka tünellerle bağlantılı olduğu ortaya çıkan akıl almaz bir tüneller şebekesi mevcuttu. Tünellerin çok eski dönemlerde son derece ileri seviyeli zeki bir uygarlık tarafından yapılmış olduğuna şüphesi olmadığını söyleyen Peter Colosimo, aynı kitabında bu tür yapay galeri şebekelerine daha sonra yapılan araştırmalar sırasında Gürcistan'da ve tüm Kafkas bölgesinde de rastlandığına değinmiştir. Bu yeraltı galeriler şebekesinin bir başka ilginç örneklerinden biri olan Türkistan'daki mağaralı tapınaklar vahası, Tuan Hung'daki Bin Buda Mağarası diye bilinen yapay mağaralar topluluğudur. Bu konuyla ilgili Peter Colosimo, Bu Dünyadan Değil adlı kitabında şunları söyler. İlk mağaraların Budist keşişler tarafından değil de buraya onlardan birkaç bin yıl önce gelmiş olan birileri tarafından kazıldığı, bu mağaraların Orta Asya'nın geniş bölgeleri altında uzanan ve bir dünya dışı ırkın hayal bile edilemeyecek bilim sırlarını koruyan efsanevi Şambala ve Agartha uygarlıklarının tünelleri olan galeriler labirentine bağlandığını, hatta galerilerin ilk bölümünün kimi Budist rahipler tarafından aşağıda gizlenmiş hazineleri haydutların eline geçmesin diye çökerttiklerini söylenmektedir. Asya'daki tünellerin benzerleri, hatta tıpatıp aynıları Amerika kıtasında da bulunmaktadır. Özellikle İnkalar tarafından bu tüneller kullanılmaktaydı. İşin bir başka ilginç yönü de yüzlerce kilometrelik alanlara yayılan bu tünellerin ve yer altı galeriler şebekelerinin Anadolu'nun muhtelif yörelerinde de bulunmuş olmasıdır. Bunların yerleri ve ayrıntılarıyla ilgili bilgilerin burada açıklanması milli güvenlik açısından uygun bulunmayacağı düşüncesiyle kitabımızdan çıkartılmıştır. Yeraltı galeriler şebekeleriyle ilgili örneklerden biri de Brezilya ormanları altında Amazon bölgesinde birçok araştırmacıların belirtmiş olduğu labirentler, yapay mağara sistemleri tüm görkemiyle uzanmaktadır. Bölgedeki yerlilerin inançları ise bize ilginç çağrışımlar getirmektedir. Yerlilerin efsanelerine göre çok uzaklardan gelen tanrısal varlıklar buralara sığınmış, dehlizlerle yerin kaynayan merkezine kadar inmişler ve orada yerleşmişlerdir. Mayalarda da buna benzer efsanelere rastlıyoruz. Bir Maya efsanesine göre Yucatan'da dünyanın merkezine varan bir kuyu vardır. Tibetlilere göre bu yeraltı galerileri, meçhul bir halkın müthiş bir felaketten hayatta kalan son temsilcilerine sığınak olan kentlerdir. Bundan binlerce yıl önce Sanskrit dilinde yazılmış metinlerde yer altında yaşayan bilge kişilerden söz edilmesi de konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini gözler önüne sermesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Avustralya UFO Araştırma Derneği Başkanı Andrew Thomas, Şambala adlı kitabında değerli taşlarla aydınlatılmış görkemli mağaralarda yaşayan yılanlar ırkından olan Nagaların varlığı, Hindistan'ın eski bilgi kaynaklarında kesin bir biçimde belirtilmiştir demektedir. Ezoterik bilgiler ve mitolojiler bizi aynı yere çıkartıyor. Mitolojilerde geçen mağaraların niçin kutsal sayılmış olabileceğini ortaya çıkartabilmek için yaptığımız bu açıklamaların ışığında bazı ezoterik bilgileri de göz önüne alırsak sanırım bu mesele hepimizin zihninde iyice aydınlanmaya başlayacaktır. Kitabımızın daha önceki bölümlerinde de dile getirmiş olduğumuz gibi şu anki bizim uygarlığımızdan hem teknolojik hem de psişik alanda çok daha ileri seviyeli bazı uygarlıkların Mu ve Atlantis, daha sonraları bizim kıtalara göç eden kolları bulunduğuyla ilgili kanıtlar konuya bilimsel bir açıklama getirecek niteliktedir. İşte bu uygarlıklardan gelen bazı temsilcilerin özellikle Orta Asya'nın içlerinde yer altında oluşturdukları kentlerde hala yaşamaya devam ettikleriyle ilgili çok ciddi iddialar ve kanıtlar bulunmaktadır. Agartha adı verilen bu uygarlığın zaman zaman bazı kişilere özel olarak eğittikleri bilinmektedir. Nitekim bu husus birçok toplumun geleneksel kültürlerinde ve inançlarında günümüze kadar yaşayarak gelmiş durumdadır. Bu bir. Mağaraların kutsal sayılmasının bir ikinci nedeni de bir zamanlar inisiyatik çalışmaların gözlerden uzak yerlerde, örneğin bazı dağlardaki doğal ve yapay mağaralarda gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bunun böyle olması buralara daha sonraları halk tarafından özel bir anlam yani kutsiyet yüklenmiş olabileceği ihtimalini arttırmaktadır. Bu da iki. Görüldüğü gibi eski Türkler de dahil olmak üzere dünya üzerinde bir zamanlar yaşamış olan birçok toplum bu hatıraları sembolik bir dille mitolojilerinde yaşatarak günümüze kadar ulaştırmışlardır diyelim ve biz yine yarım bıraktığımız kurt sembolüne geri dönelim. Kurtun sakladığı büyük sır. Eski Türk kültürünü araştıranların yakından bildiği bir özelliğin altını çizerek konuyu açmaya çalışalım. Verdiğimiz örneklerden de görüleceği üzere eski Türkler kurdu, bazen soylarının kökeninde, bazen de Tanrı ile insan arasında görmüşlerdir. Hatta kurdu, Tanrı'nın yeryüzündeki şekli olarak bile ifade eden metinlere rastladığımızı hatırlarsınız. Türk kültüründe kurdu, Tanrı'nın bir elçisi gibi de gören anlayışın oldukça hakim olduğu bilinmektedir. Profesör Doktor Bahattin Ögel, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları yayınlarından çıkan Türk Mitolojisi adlı kitabında bunu ayrıntılarıyla ele almıştır. Kurdun kutsal sayılması sadece Türklere özgü değildir. Örneğin Roma mitolojisi ve Mısır mitolojisi kurt ya da kurda çok benzeyen dik başlı siyah köpek sembolleriyle aynı temaları, aynı üslupları içinde işlemişlerdir. Dünya üzerinde birçok toplumda kurt sembolünün karşımıza çıkması, onun evrensel bir sembol olduğu gerçeğiyle bizi karşı karşıya getirir. Birçok toplumun inançlarında ve mitolojilerinde yer alan bu sembolün, içinde gizlediği sırrın ne olduğunun ortaya çıkması, hiç umulmayan bir toplum tarafından gerçekleştirilmesidir diyebilirim. Evet, birçok yerde kurt sembolüyle karşılaştırılıyordu ama bu sembolle anlatılmak istenen gerçek hiçbir yerde açık bir tarzda dile getirilmiyordu. Bu sır Afrika'daki bir kabilenin inisiyatik bilgilerinin içinde bulunmuştur. Bu kabilenin adı Dogonlardı. Dogon kabilesindeki sırrın ortaya çıkışı. Dogonlar Afrika'nın Mali Cumhuriyeti'ne bağlı sayıları 300 bin civarında bulunan bir kabiledir. Afrika'nın ücra bir köşesinde siyah kıtanın tarım ve hayvancılıkla uğraşan milyonlarca zencisi gibi sade bir yaşantı sürdüren kendi halinde bir kabile olan Dogonlar hiçbir teknolojik imkana sahip değillerdir. Çadırlarda yaşayan ve hiçbir gelişmeden yararlanamayan bu kabileyi İlk araştırmak isteyenler, ilkellerin dünyasını Avrupa'ya ve Amerika'ya tanıtmak için oraya gitmişlerdi. Evet, bu ilkel kabile insanları nasıl yaşıyorlardı? İlkellerin dünyasına gidip geçmişe bir yolculuk yapalım diyerek bazı araştırmacılar balta girmemiş ormanların derinliklerine dalmışlardı. Bu amaçla yola çıkılmıştı ama kendilerini orada hiç akıllarına bile getirmeyecekleri ve insanın tüylerini ürperten bir takım şeyler bekliyordu. Orada karşılaştıkları şeyleri birçok bilim adamı günümüzde hala açıklayamamaktadır. Oraya giden araştırmacılar ilk olarak onların mitolojik bilgilerini gözden geçirmeye başladılar. İşte her şey ondan sonra başladı. Çadırlar içinde yaşayan ve avcılıkla beslenen bu ilkel insanlar, dünya gezegeninin hareketlerini, Güneş'in hareketini, Jüpiter'in uyduları olduğunu, Satürn'ün halkası olduğunu, Ay'da kraterler bulunduğunu bilmekteydiler. Bunları nereden öğrendikleri sorulduğunda ise verdikleri cevap insanın kanını donduruyordu. Atalarımızdan öğrendik. Bu bilgileri teleskop gibi yüksek bir teknolojinin ürünü olan araç gereçler olmadan bilebilmek imkansızdır. Oysa Dogonlar ne teleskoba ne de gözlem evine sahip değillerdi. Dogon kabilesindeki bu gizem perdesiyle karşılaşan araştırmacılar, bu konunun ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğine dair bir rapor hazırladılar. Bunun üzerine çeşitli uzmanlardan oluşan bir ekibin etnografik incelemelerde bulunması için derhal Afrika'ya yollanmasına karar verildi. 1930 yılında Fransız bilgin Profesör Marcel Gruhl ve Profesör German Diertlen denetiminde çalışmalarına başlayan bu ekibin ilk incelemelerinin sonunda Fransa Milli Eğitim Bakanlığı konuya el attı. Çalışmaların sürdürülmesi için Profesör Marcel Gruhl ve Profesör German Diertlen'e her türlü desteğin verilmesine karar verildi. Araştırmalar ilerledikçe konunun üzerindeki esrar perdesi de büyümeye başlıyordu. Belli bir noktadan sonra araştırmacılar işin içinden çıkamaz bir hale geldiler. Dogonların evren bilgileri güneş sisteminin dışına taşıyordu. İşin içinde büyük bir sır vardı ve bu bir çırpıda çözülebilecek gibi değildi. Nitekim araştırmalar yıllarca devam etti. Profesör Marcel, Dogon rahiplerince inisiye edilmeye başlandı. 1956 yılına kadar devam eden bu çalışmalar sürekli olarak Fransa'ya raporlar halinde sunuldu. Ortaya çıkan gerçekler karşısında bilim adamları ne diyeceklerini bilemez bir hale geldiler. Profesör Marcel Gruhl ve Profesör German Diertlen'in elde ettikleri belgeler, Fransız Etnoloji Enstitüsü'nce Soluk Tilki adlı bir kitapta yayınlanarak tüm kamuoyuna duyuruldu. Kitap geniş yankılar uyandırdı. Herhangi bir yazı çeşidi kullanmayan Dogonlar, atalarından öğrendikleri sırları kendilerine özgü sembolik şekillerle muhafaza etmişler ve bu sembollerin anlamlarını kuşaktan kuşağa sözel olarak aktarmışlardı. Dogonların evren hakkındaki binlerce yıldır bildikleri bilgiler bugünkü astronomi bilgilerimizle hemen hemen aynıydı. Örneğin 8.6 ışık yılı uzakta bulunan Sirius yıldızının çift yıldız sistemi olduğunu, akcüce olan bileşeni Sirius B'nin çok ağır bir yıldız olduğunu, spiral galaksimizin dışında başka spiral galaksilerin de bulunduğunu da bilmekteydiler. Şunu da unutmamak gerekir ki, galaksilerin spiralliği konusundaki ilk kanıt, Mount Wilson gözlem evinden astronom Hubble tarafından 2,5 metrelik bir teleskopla Andromeda galaksisinin fotoğrafının çekilmesiyle 1924'te elde edilebilmişti. Burada hemen ilave edelim, Dogonların bildirdikleri, bildiklerinin sadece bir kısmıdır. Dogon rahiplerinin tüm sırlarını açıklamadıkları konusunda araştırmacılar fikir birliği etmişlerdir.